Ayrım 34.
Homeopati işe yarıyor mu sorusuna Stanway elbette diyor. Gerekçesi de şu, her gün milyonlarca insan homeopatiyi tedavi yöntemi olarak seçmektedir. Stanway sayfa 155. Ardından da ekliyor, ne yazık ki bir ilacın etkili olup olmadığı hususunda nihai karar vermede kullanılan çift kör deneylerinin uygulanmasının çok zor, bazen de imkansız olması, şüpheci birçok kişiyi homeopatik ilaçların etkili olduğu konusunda ikna etmeyi imkansız kılmaktadır. Ancak homeopati tedavisi uygulayan hastanelerin çok az ve araştırma yapmaya elverişli olmamaları, bu tür ilaçların daha da yaygınlaşmasını engelleyen faktörlerdir. Burada öne sürülen iddiaların hiçbiri aslında eleştirilmeye bile değmez ama gene de belki bazılarınızın işine yarar düşüncesiyle kısaca değineceğim. Herhangi bir fikir veya yöntemin halk yıllarınca benimsenmiş olması, o fikrin doğru veya o yöntemin gerçekten de yararlı olduğunu kanıtlamaz. Yoksa milyonlarca insanı peşinden sürükleyen bütün din ve ideolojilerin de doğru olduğunu kabul etmemiz gerekirdi. Şarlatanlıkların her türünün saf insanlar arasında bu kadar taraftar bulması da bunların doğru ve yararlı olduğunu göstermez. Sonra homeopatide çift kör deneylerin yapılması son derece kolay ama yararsız. Zira homeopatik ilaçlar zaten sözde ilaç yani plasebo. Araştırma yapmanın güç olduğu iddiası ise düpedüz kaba bir yutturmaca zira şarlatanlık özü gereği araştırma kavramına düşmandır. İyi. Naturopati. En azından homeopati kadar yaygın olduğu anlaşılan bu tıbbi ideolojiyi Dr. Stanway şöyle tanımlıyor. İyileşmenin vücutta var olan tabii iyileştirici kuvvetlerin etkisine bağlı olduğu prensibine dayanan bir tedavi metodudur. Stanway sayfa 175. Sizin anlayacağınız iyileşmek mi istiyorsunuz? Her şeyi vücudun iyileştirici güçlerine bırakın, ilaca milaca boş verin. Bilmem daha işin başında bir gariplik sizin de gözünüze çarptı mı? Tedavi vücudun bağışıklık sistemi aracılığıyla kendi kendini iyileştiremediği durumlarda insanın yapay olarak hastalığa müdahale etmesi demektir. Dolayısıyla doğal tedavi, naturopati deyimi tipik bir çelişik deyim, contradictio in adfesto'dur. Vücudun her tür hastalığa karşı kendini nasıl savunduğunu açıklayan apayrı bir bilim dalı var, immünoloji. Ve bugün biz bu bilim sayesinde sözü geçen savunma mekanizmasının nasıl çalıştığını en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar yani moleküler düzeyde biliyoruz. Üstelik bu bilim sözü geçen savunma mekanizmasına dışarıdan nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bazen onsuz olunamaz bilgiler veriyor. Ancak eski çağlardan beri bilinen bir gerçek var. Birçok durumda hastalığa dışarıdan müdahale şart. Bunun da ameliyat, ilaç tedavisi, perhiz, ışınlama ve daha birçok değişik yolları var. Kangren olmuş bir organı veya büyümüş bir habis tümörü kesip atmaktan başka çare yoktur. Kansızlık çeken bir hastaya kan yapıcı ilaçlar, hatta gerekirse kan vermeden edemezsiniz. Mikrobik hastalıklara onları öldüren ilaçlar veya çoğalmalarını durduran antibiyotikler vermek zorundasınız. Her halükarda işi vücudun doğal güçlerine bırakamazsınız. İnsanoğlu hemen her şeyde tedavi edici nitelikler aramış. Bu arada suyun da böyle bir niteliği olacağı düşünülmüş. Nitekim madeni mineraller içeren kaplıca sularını içerek veya bu tür sularda banyo yaparak bazı hastalıkların tedavi edilebileceği inancı çok eski zamanlara kadar gidiyor. Zevklerine çok düşkün olan Romalılar keyif verici, dinlendirici, hatta ağrı kesici niteliklerinden ötürü gittikleri yerlerde kaplıcalar kurmuşlar. Bu gelenek bugün de Almanya gibi ülkelerde devam ediyor. Gene de her hastalığın suyla tedavi edilebileceği iddiası Vinzenz Priestnitz 1799-1851 adındaki bir Bohemyalı köylü tarafından ortaya atılmış. Bakınız Britannica Vol 6 sayfa 194. Priestnitz'in teorisi hidropati adını almış. Bugün modern tıbbın uyguladığı hidroterapi yöntemlerinin ise ağrı ve sızıları gidermek, ateşi düşürmek, kan dolaşımını düzene koymak, adeleleri kuvvetlendirmek gibi daha çok fizyoterapi adı altında anılan ikincil tedavi yöntemleri olduğu unutulmamalıdır. Bakınız AE sayfa 195. Tıbbi şarlatanlıkların hemen hepsinde ortak olan bir özellik, bunların önerdiği tedavi yönteminin neredeyse bütün hastalıklara iyi geldiği inancı. İmmünoloji konusunda hemen hemen hiçbir şeyin bilinmediği bir dönemde yetişmiş olan Priestnitz'i, bu bakımdan anlayışla karşılayabilirsiniz ama modern naturopatlara ne demeli? Naturopatik yöntem olarak çıplak toprak üstünde uyumayı, ıslak otlar ve kum üzerinde çıplak ayakla yürümeyi ve kil kompresler yapmayı salık verenler just. Olduğu gibi buhar banyosu, güneşlenme, bitkisel bir rejim önerenler de var. Kuhne. Bu üstada göre kepekli ekmek her derde devaymış. Yemeklere tuz konmamasını ve yemek esnasında su içilmemesini salık verenler de var. Beckamp adındaki biri de şu orijinal teoriyi savunuyormuş. Bakteriler hastalıkları değil, hastalıklar bakterileri doğurur. Ne harika buluş değil mi? Lindlar adındaki bir başka şarlatana göre hastalık zararlı mikropların vücudu istila etmelerinin sonucu değil, tam tersine bir şeyi iyileştirmenin doğal yoluymuş. Bakınız MG1 sayfa 191. Naturopatlar arasında galiba gene de McFadden'in üstüne yok. Encyclopedia of Physical Culture 1912. Başlığını taşıyan 5 ciltlik eserinde Physicokultopati. Bu sözcüğü boş yere sözcüklerde aramayın. Yoluyla tüm hastalıkların nasıl iyileşebileceğini en ince ayrıntılarıyla anlatıyormuş. Çoğu halde salık verdiği tedaviler arasında özel diyetler, beden hareketleri ve su tedavisi yer alıyor. Örneğin kanser tedavisi için önce perhiz, sonra egzersizler, ardından da canlılık kazandıran bir rejim yapmak gerekiyor. Bunları yaparken ilaç filan alınmamalıymış. Yoksa çok kötü sonuçlar doğabilirmiş, dolayısıyla kesinlikle ilaçlara güvenilmemeliymiş. Kendisi kanserin sadece taze üzüme dayalı bir diyetle iyileşeceğinden kesinlikle eminmiş. O kadar ki bir ara bunun aksini kanıtlayacak olana 10 bin dolar ödül vaat etmiş. Ne yazık ki doktor Özel'den yıllarca önce kanserin hem de çok daha zevkli yöntemlerle iyileşebileceğini keşfetmiş de bizim haberimiz olmamış. Ama şimdi bunu doktor Özel'e haber verseniz, olmaz öyle şey, o şarlatana mı inanıyorsunuz, bana mı diyeceğinden adım gibi eminim. Sırası gelmişken hatırlatayım. Üzüm kürünün her tür hastalığa iyi geldiği inancı Avrupa'nın üzüm yetiştirilen bölgelerinde yaygınmış ve bu konuda yazılanlar keçi sütünün erdemlerini sayıp dökenlerden geri kalmazmış. Bakınız AE sayfa 192. Bizde de sanırım arı sütü için aynı şey geçerli. Hatta balın da iyileştirici nitelikleri konusunda halk arasında yaygın bir inanç var. Biri çıkıp eşek sütü içip propagandası yapsa kısa zamanda zengin olabilir. Hem de inek sütünü eşek sütü diye satarak. Hemen her alternatif tıp yönteminde faydalı bir yan bulmaya teşne olan Dr. Stanway'in karşı koyamadığı anlaşılan bir dürtü de bu yöntemleri aklınca bilimsel bir temele oturtma arzusu. Naturopati, tabiatın iyileştirici bir gücü olduğu teorisine dayanmıyor muydu? Mesmer bu güce hayvani manyetizma, kimyacı Carl von Rahenbach, odik güç veya odil adını vermiş. Ancak bilimdeki bütün ilerlemelerimize rağmen ne yazık ki ipucu niteliğindeki birkaç buluştan başka bu iyileştirici kuvvetin mahiyeti hakkında çok az bilgiye sahibiz. Stanway AE sayfa 174-72 diyor bu sayın doktor. Siz tam bu noktada nasıl olur, immünoloji ne güne duruyor diye itiraz etmeye hazırlanırken Dr. Stanway'den yepyeni bir şey öğreniyorsunuz. Meğer Curlian adındaki bir Rus ile karısının geliştirdiği yeni bir fotoğraf çekme tekniği sayesinde özellikle birini iyileştirmeye konsantre olmuş kişilerin parmaklarından yayılan enerjiyi görmek mümkünmüş. AE sayfa 176. Her cismin, bu arada insan vücudunun yaydığı gözle görülmeyen ışınların yeni geliştirilmiş tekniklerle fotoğrafı çekilebilir. Bildiğiniz gibi ancak bunların hepsi elektromanyetik, dolayısıyla fiziksel ışınımlar. Yoksa bunların iyileştirici kuvvetlerle uzaktan yakından bir ilişkisi yok elbet. Bağışıklık sisteminin geliştirdiği savunma mekanizması tümüyle biyolojik türden. Sizin anlayacağınız, bu teknikle daha ortada yokken hastalığın fotoğrafını çekebiliyor musunuz? İşit de inanma. Modern tıpta bugün kullanılan en yeni tekniklerle bile manyetik rezonans veya ultrasonografi gibi ancak hastanın iç organlarının şimdiki durumunu saptayabiliyorsunuz. Curlian fotoğrafları ise size bir insanın ileride hangi hastalığa yakalanacağını haber veriyor. Naturopati ile görünürde bir ilgisi olmayan bu konuda Dr. Stanway daha birçok ilginç olay anlatıyorsa da bu saçmalıklar üzerinde daha fazla durmaya değmez sanırım. Ancak bu şarlatanın naturopatinin hastalığın temel nedenini bulup ortadan kaldırmaya dayanan bir tedavi yöntemi olduğunu söylemesi yenilir yutulur gibi değil. Zira bütün alternatif tıp teorilerinin bir başka ortak özelliği de hastalıkların nedenleri üzerinde herhangi bir araştırma yapmayı umursamamaları. Onların bütün yaptığı işkembeden bir teori ortaya atıp hayal ürünü bir düşmana saldırmaktan ibaret. Yoksa bütün hastalıkları aynı yöntemle teşhis ve tedavi etmeye kalkmazlardı. Birleştikleri bir başka noktada ilaçların zararlı olduğu. Sizin anlayacağınız o muazzam ilaç endüstrisi kandırmaca veya şarlatanlıktan başka bir şey değil. Usta hırsız ev sahibini bastırırmış. Bu da o hesap. İşin ilginç yönü, birçok dini topluluk gibi ünlü Bernard Shaw da hastalıklara mikropların neden olduğu iddiasını kabul etmiyormuş. Son kitaplarından birinde 1944, ilaçların sadece belirtileri ortadan kaldırdığını yazıyormuş. Eğer insan ilaçlara rağmen doğanın kendisini tedavi etmesine izin verecek kadar sağlıklı değilse hastalık yeniden patlak verilmiş. O da Pasteur'un çağdaşı kimyacı Beckham gibi hastalıklara havadan geçen mikropların neden olduğunu yadsıyormuş. Zira onlara göre asıl hastalıklar mikropları doğururmuş. Bu kadarı da pes diyeceksiniz belki. Hele Shaw gibi zeki birinin 20. yüzyılın ortalarında böylesine gülünç bir görüşü savunmuş olması akıl alır gibi değil. İleride vejeteranizm bölümünde Shaw gene karşımıza çıkacak ne yazık ki. Bu da gösteriyor ki çok zeki bir yazar olmak akıllı olmaya yetmiyor. Genellikle şarlatanlarda görülen ortak bir nitelik, bunların nedensellik ilişkileri hakkında en küçük bir bilgileri olmaması. Yoksa bu derece gülünç teoriler ortaya atmazlardı. Mikroplar hastalıkların nedeni değil, sonuçlarıymış. Diyelim ki bu kişiler hayatlarında hiç nezleli birisiyle el sıkıştıktan veya öpüştükten sonra nezleye yakalanmadılar. Ama salgın hastalıklardan da mı haberleri yok? Eğer varsa örneğin grip salgınının kısa zamanda belli bir yerden etrafa yayılmasını ve bazen milyonlarca insanı silip süpürmesini nasıl açıklıyorlar? Yoksa eski çağlarda olduğu gibi Tanrı'nın gazabıyla mı? Açıklamaları imkansız. Bir gerçek de şu. Son yüzyıl içinde eskiden çok insan hayatına mal olan veba, kolera, tifo gibi bulaşıcı hastalıkların neredeyse kökünün kazınmış olması. Ne oldu? Doğa bu hastalıkları üretmekten vaz mı geçti yoksa? Sonra aşı denen bir olay var. Belli bir hastalığa karşı aşılanan, yani o hastalığın mikrobundan vücuduna bir miktar zerk edilen bir kimse, neden o hastalığa yakalanmıyor da aşılanmayanlar yakalanıyor? Bütün bunlar yıllardır o kadar denenmiş şeyler ki ilkokul çocukları bile biliyor. Şimdi hastalıklar mikropları üretir diye tutturmanın alemi var mı? Bu rüzgar horozunun dönmesi rüzgarın esmesinin sonucu değil nedenidir demek kadar saçma bir şey. Ancak hastalıklar organizmanın doğal dengesinin bozulmasından ileri gelir. Dolayısıyla bu dengeyi yeniden kuracak gene doğal yöntemlere ihtiyaç vardır varsayımına kafayı kaptırmış olan bu şarlatanlara mikropların bu dengeyi bozan en önemli ve de doğal etken olduğunu bir türlü kabul ettiremezsiniz. Bunu kabul ederlerse mikrop öldürücü ilaçları da kabul etmek zorunda kalacaklar. O zaman kendileri ne satacaklar? Bütün sorun burada anladığım kadarıyla. Latife bir yana işin son derece ciddi bir yönü de naturopatların her türlü aşıyı reddetmeleri. Modern tıpta aşının oynadığı paha biçilmez rol göz önünde tutulursa aşıya karşı çıkmanın ne tehlikeli bir tutum olduğu kolayca anlaşılır. Naturopat denen şarlatanların bu akıl almaz dogmacılıkları yüzünden kaç bin kişi hayatını kaybetmiştir kim bilir. Bugün milyonlarca hayat kurtaran çeşitli antibiyotiklerin, sulfamitlerin, yüksek tansiyon ve kalp ilaçlarının ve daha yüzlercesinin kullanılmadığını bir düşünün. Her tür ameliyata ve organ transplantasyonuna da son verilseydi neler olurdu acaba? Düşünülmesi bile ürkütücü bir durum. Ama gördüğünüz gibi gene de bu tür görüşlere iltifat edenler çok. Bu bence fanatizm, bağnazlığın bir başka türü. Zaten bu tür tıp teorilerine kült dememizin de ana nedeni bu. Teorinin taraftarları tıpkı fanatik bir tarikatın salikleri gibi Nuh diyor, peygamber demiyorlar. Ya içlerinde şimdiye kadar dünyada hiçbir hastalığın ciddi bir salgını görülmemiştir diyenlere ne buyurulur? Bu arada Gardner'ın özel bir ad vermediği bir başka teori, kötü duruşla kasların iyi koordine edilmemesinin sağlık üzerindeki etkilerini vurguluyormuş. Bu görüşün yandaşları arasında John Dewey, A. Huxley, Stafford Cripps gibi ünlüler olduğunu öğrenmek oldukça şaşırtıcı. Daha da şaşırtıcı olan bir başka inanca göre bütün hastalıkların kaynağı insanın gerektiği gibi gevşemesini bilmemesiymiş. Yıllar önce bununla alay eden çok eğlenceli bir film gördüğümü hatırlıyorum. Elbet kötü duruşun da gevşemesini bilmemenin de insan sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkileri olabilir. Ben kendimden biliyorum, çok kötü oturduğum için arada bir belim ağrır. Ancak bunları ölçüsüzce büyütüp bütün hastalıkların ana nedeni gibi görmeye ve göstermeye kalktınız mı aklınızdan şüphe ederim. İyi. İridoloji. M. Gardner, Iridiagognis başlığı altında incelediği bu tıbbi şarlatanlığa nedense yarım sayfa kadar yer vermiş. Bakınız sayfa 193. Buna bakınca insan bunun önemsiz bir şarlatanlık türü olabileceğini düşünüyor. Oysa bu konuda esaslı bir inceleme yapan Profesör Russell S. Varrell'ın İridoloji, Diagnosis or Delusion adlı makalesinden durumun hiç de öyle olmadığını, bu şarlatanlığın bugün de pek çok uygulayıcısı bulunduğunu öğreniyoruz. Bu makale, The Skeptical Inquirer dergisini yöneten Kendrick Fraser'in derlediği makalelerden oluşan Science Confronts the Paranormal, Prometheus Books 1986 başlıklı kitapta yer alıyor. Bakınız sayfa 185-197. Makalenin sonunda iridoloji üzerine yakın yıllarda yayınlanmış kitapların da bir listesi var. İridoloji kısaca gözün renkli kısmı olan iris tabakasındaki işaretleri okuyarak vücudun çeşitli bölgelerinin fonksiyonel durumunu saptama bilimi veya sanatı. İris tabakasında ne gibi işaretler olabilir diye merak etmiş olmalısınız. Onun için iyisi mi? Bu teorinin nasıl doğduğunu kısaca anlatayım. Efendim, Ignaz von Pechseli, Peçeli okunur, adındaki bir çocuk 10 yaşındayken bir baykuş besliyormuş. Bir gün nasıl olduysa hayvanın bir ayağını kırmış, o anda baykuşun gözlerinin içine bakıyormuş anlaşılan, hayvanın kırılan ayağının tarafındaki gözünün iris tabakasında ani bir lekenin belirdiğini görmüş. Çocuğun son derece gelişmiş bir gözleme yeteneği olduğu anlaşılıyor. Yalnız bu mu? Bu çocuk aynı zamanda Mozart gibi bir harika çocuk da olsa gerek, zira daha o yaşta vücuttaki organlarla iris tabakası arasında bir haberleşme ağı olması gerektiğini düşünebilmiş. Sözü uzatmayayım, muhtemelen bu dahiyane buluşunun da etkisiyle küçük Pechseli sonradan doktorluk mesleğini seçip iridoloji bilimini kurmuş. Yıl 1866. İridolojinin ana çizgileri şunlar. Vücudun bütün organlarıyla iris tabakası arasında sinirlerin sağladığı bir iletişim ağı var. Yalnız vücudun sağ tarafındaki organlar sağ gözle, sol tarafındaki organlar sol gözle iletişim halinde. Acaba vücudun ortalarında yer alan organlar hangi göze enformasyon gönderiyor? Şimdi ukalalığı bırakalım da Doktor Pechseli'yi dinleyelim. Bir organ ne durumda? Hasta mı, sağlıklı mı, nasıl çalışıyor? Bütün bu bilgiler nörooptik refleks denen sinir ağı yardımıyla hemen iris tabakasına yansıyormuş. Sizin anlayacağınız bu tabaka vücudun her yanında olup bitenleri yansıtan bir ayna veya vücudun içini görmemizi sağlayan bir pencere. Ama ayna deyimi biraz yanıltıcı, zira sizin iriste gördükleriniz sadece bir takım işaretler. Hem bunlar röntgen filmlerinde gördüğümüz türden işaretler de değil. Yorumlanması gereken işaretler. Yani Morse alfabesi gibi bir şey. İyi de bunları nasıl yorumlayacaksınız? Champollion bile Mısır hiyerogliflerinin şifresini çözebilmek için Rosetta taşından yararlanmıştı. Burada o da yok. Merak etmeyin, Doktor Pechseli bunun da kolayını bulmuş. Nasıl mı? Anlaşılan bir sürü klinik araştırma yapmış. Yani normal, sağlıklı bir insanın iris tabakasının durumuyla belli bir hastalığı olan bir kişininki arasındaki farkları incelemiş ve uzun boylu araştırmalar sonunda her iki gözünde iris haritalarını çıkarmış. Bu haritalar iristeki her bölgenin vücudun hangi organlarıyla iletişim halinde olduğunu gösteriyor. Pechseli'nin haritaları ne de olsa bir hayli basit. Ama modern iridologlar, bu arada özellikle Amerikalı Doktor Bernard Jensen, bunları o kadar geliştirmiştir ki insan bu derece ince ayrıntıların nasıl saptanabildiğine gerçekten hayret ediyor. Bu haritaların fotoğrafını yayınlayabilmeyi çok isterdim. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki her göz tıpkı bir sanat kadranı gibi 12 bölgeye ayrılmış. Her bölgede de neredeyse dakikalara tekabül eden alt bölümler var. Dolayısıyla örneğin tiroid guddesiyle ilgili bilgi mi arıyorsunuz? Sağ göz haritasının saat deyimleriyle 2.25'i gösteren bölgesine bakmanız gerek. Doktor Jensen müthiş bir adam doğrusu. Jensen'in 1980'de yayımlanan Iridology Simplified adlı kitabında, ayrıca Verrill'in makalesinin 186-187. Sayfalarında bu ilginç haritaları görebilirsiniz. Ayrıca her bir organın, örneğin kemiklerin durumu ile ilgili bilgilerin nasıl aranacağını gösteren özel haritalar da çıkarmışlar. Doğrusu inanılır gibi değil, zira bu iris haritaları teşhisi çocuk oyuncağı haline getiriyor. Öyle ya, hastanın gözünün içine baktınız mı vücudunda ne var ne yoksa ayan beyan görebiliyorsunuz. Artık ne röntgen ister, ne sintigrafi, ne kan tahlili. Kolayca tahmin etmiş olacağınız gibi iridoloji de el falı, ayak falı gibi bir şey. Hatta kulak ve omurga da insan vücudunda olup bitenleri okumak için kullanılıyor. Amaç hepsinde bir. Vücut yüzeyinin görülebilen herhangi bir bölümündeki gizli işaretleri deşifre ederek vücudun görülemeyen yerlerinde olup bitenleri görülebilir hale getirmek. Amaç bir, ama iridolojiyle sözünü ettiğim falcılıklar arasında çok önemli bir ayrım var. Bu sonucular birer şarlatanlık olduğu halde iridoloji bir bilim. Herkesin öğrenebileceği ve uygulayabileceği bir bilim üstelik. Dolayısıyla falcıların iddia ettikleri gibi özel bir yeteneğe ihtiyaç göstermeyen bir uzmanlık alanı. Nitekim Verrill'dan öğrendiğimize göre bu konuda sıradan adama hitap eden "Kendi göz testinizi kendiniz yapın, hayatınızı kurtarın" başlığını taşıyan kitaplar bile yayımlanmış. Bundan iyisi can sağlığı. Öyle mi dersiniz? Kendisi bir göz uzmanı olan Profesör Verrill'ın andığım yazısında iridolojinin bilimle uzaktan yakından bir ilişkisinin olmadığını göstermek için bu teoriyi 3 açıdan eleştiriyor. Bunları kendi yorumlarımı katarak sunuyorum. 1. Felsefe ve mantık açısından. Henry Wolf adındaki iridolokun iddiasına göre insan vücudunun herhangi bir yaratıcı plan veya evrim süreci sonunda kişinin sağlık durumunu ölçmeye yarayan bir aygıtla donatılmış olması mantıklı görünüyormuş. İyi de bunun mantıkla ilgisi ne? Yaratıcı bir plan deyiminin ima ettiği teolojik görüşü bir yana bırakalım. Vücutta organların iç durumunu yansıtan bir çeşit dedektörün olması neden gerekliymiş? Bir an için Lamarckçı olduğumuzu varsaysak bile, doğa böyle bir aygıta neden gerek görsün? Bir yol iris tabakasını doğadaki hiçbir yaratığın görmesi mümkün değil. İnsan bile ancak özel aletlerle bu tabakayı görüp inceleyebilir. İncelese de orada göreceği bir takım karma karışık işaretlerden vücudun iç organları ile ilgili bir anlam çıkarması düşünülemez. Peçeli düşünmüş pekala mı diyorsunuz? Neden bu dahi yani fikir başka birinin, başta göz doktorlarının aklına gelmemiş dersiniz? Doğa, peçeli gelinceye kadar yüzbinlerce yıl bu sırrını neden saklamış acaba? Evrim sürecini işe karıştırmanın hiçbir anlamı yok burada. Zira tavşanın hızlı koşması, kaplumbağanın aslı kaplıbağa, kalın bir zırh taşıması, kaplanın keskin dişli tilkinin kurnaz olması türünden nitelikler, bu hayvanlara ayakta kalma savaşında bir kolaylık sağlar. Ama iris tabakasının, canlının iç durumunu yansıtmasının bu bakımdan ne gibi bir yararı olacağını anlamak mümkün değil. Ben olsaydım, iridolojinin ciddiye alınacak bir teori olmadığına daha bu aşamada karar verirdim. Ama Profesör Varrell, günümüz bilim adamından yargılarında daha ihtiyatlı ve hoşgörülü olmasını beklediğinden olacak, eleştirilerine devam ediyor. 2. Bilim açısından. Ayrıntılara girmeyeceğim ancak iridologların var olduğunu iddia ettikleri organlarla iris arasındaki bilgi akışını sağlayan nöro-optik refleks diye bir mekanizmanın varlığı bugüne kadar saptanamamış. İridologların her gözün kendi tarafındaki organların durumunu yansıttığı iddiası da nörolojinin temel bir bulgusuyla çatışıyor. Zira bilindiği gibi beynin sağ kısmı vücudun sol kısmını, sol kısmı ise sağ kısmını kontrol edip yönetiyor. Jensen'in bu çelişkiyi gidermek için bulduğu çift çapraz hipotezi de görme sistemi hakkında elde edilmiş olan en sağlam bilgilere ters düşüyormuş. Jensen'in bütün bu bilgileri durmadan yanlış yorumladığı anlaşılıyor. Ancak iridologların en gülünç iddiası da şu. İris tabakası da uzaktaki organlara bilgi iletebiliyormuş. Yani feedback yapabiliyor. Nasıl yani? Efendim bu tabakanın herhangi bir bölgesindeki bir bozulma, yaralanma, zedelenme veya tümüyle çıkarılma gibi o bölgeye bilgi ileten organların görevlerini etkiliyor. Açıkçası bozulmalarına yol açıyormuş. İster inan, ister inanma. Sizin anlayacağınız iris tabakası yalnız organlardan aldığı enformasyonu yansıtmakla kalmıyor, vücut fonksiyonlarını da kontrol ediyor. Profesör Varrell bunlarla da yetinmeyip 3. Klinik uygulamalar açısından da iridolojiyi eleştirmeyi gerekli görmüş. Olduğu olacak ben de bu konudaki merakınızı birazcık olsun gidermeye çalışayım bari.